Ayrım 7, sayfa 52. Yeryüzündeki gereksiz acıları bir bir sayıp dökerdim onlara. Kutsal bakire bana inanınca da her şeyi değiştirip düzene sokabilmem için gerekli bilgelik gücünü bağışlamasını ve insanların bana güvenmelerini, sözümü dinlemelerini sağlamasını istilerdim. O zaman insanlara iyi yaşam yolunu gösterirdim. Henüz çocuk olmamın ne sakıncası vardı ki? Bilge kişiler ona inanıp yolunda gittiklerinde İsa benden yalnızca bir yaş büyüktü. Bu düşüncelere öylesine dalıp gitmiştim ki kendimi derin bir çukurda buldum. Bir dal parçası belime batmış, ensem çizilmişti. Çukurun dibinde soğuk, yapışkan bir balçığın içinde oturuyor. Buradan kendi çabamla asla çıkamayacağımı utanç içinde anlıyordum. Bağırıp büyük annemi telaşlandırmak istemiyordum ama çaresiz seslenmek zorunda kaldım. Çabucak çekip aldı beni. Haç çıkararak, "Şükürler olsun," dedi. "Bereket çukur boşmuş. Yahya evde olsaydı." Gülmekten gözlerinden yaş geldi. Dereye götürdü. Yüzümü gözümü yıkadı. Acımı dindirmek için yarama bir takım otlar koydu. Bluzuyla sardı. Eve kadar yürüyecek durumda olmadığımdan demiryolu bekçisinin kulübesine götürdü. Neredeyse her gün tutturuyordum. "Ne olur ormana gidelim büyük anne." Dünden razıydı zaten. Sonbahar son bulana dek tüm günlerimizi şifalı otlar, böğürtlen, mantar ve fındık toplayarak ormanda geçirdik. Büyük annem geçinmek için topladıklarımızı satıyor, yiyecek alıyordu. Yemek konusunda ona hiç gölge olmadığımız halde büyük babam "Asalaklar!" diye çıkışıyordu. Orman iç rahatlığı veriyordu bana. Tüm acılarım diniyor, kötü olayları unutuyordum. Ayrıca sezgilerim de keskinleşmişti. Görme ve işitme duyularım bilenmiş, belleğim güçlenmiş, izlenim dağarcığım zenginleşmişti. Büyük anneme olan hayranlığım günden güne artıyordu. Bana öyle geliyordu ki o, bu dünyadaki insanların en yücesi, en temiz yüreklisi, en bilgesiydi. Benim bu kanımı sürekli haklı çıkarıyordu. Bir akşam mantar toplamış eve dönüyorduk ki ormanın bitimine geldiğimizde büyük annem soluklanmak için oracağı bir yere oturdu. Ben belki biraz daha mantar bulurum umuduyla ağaçların arasına daldım. Bir ara sesini işittim. Baktım ki yol kıyısında oturmuş mantarları ayıklıyordu. Yanında ise kaburgaları birbirine geçmiş dili sarkık boz bir köpek vardı. "Hadi çekil git uğurlar ola hadi," diye söyleniyordu. Kısa bir süre önce valyok köpeğimi zehirlemişti. İşte şimdi bu köpeğe sahip olabilirdim. Hemen yola çıktım. Köpek garip bir biçimde sırtını kamburlaştırdı. Aç gözlerle bana baktı ve sonra kuyruğunu kıstırarak ormana doğru atıldı. Hali tavrı hiç de köpeğe benzemiyordu. Islık çalınca çılgın gibi çalılıklara daldı. "Gördün mü?" diye sordu. Önce ben de yanılıp köpek sandım. Sonra gördüm ki dişleriyle, boynuyla düpedüz kurt. Korktum doğrusu. Dedim ki gerçekten kurtsa kaçıp gider. Bereket, kurtlar yazın uysal olurlar. Büyük anne ormanda yönünü hiç yitirmezdi. Hiç şaşmadan evin yolunu buluverirdi. Otların kokusuna bakarak nerede ne tür mantar bulunduğunu bilirdi. Ben de sık sık sınavdan geçerdim. Kırmızı mantar hangi ağacın dibinde biter? Yenecek mantarı zehirlisinden nasıl ayırt edersin? Hangi martallar eğrelti otunu sever? Ağaçların kabuklarındaki tırmık izlerine bakarak sincap yuvalarını bulurdum. Ben de hemen tırmanır, hayvanın kışlık fıstıklarını aşırırdım. Kimi zaman 4-5 kilo fıstık bulurdum. Bir gün yine bu işi yapıyordum ki bir avcı üstüme 27 saçma boşalttı. Büyük annem bunların 11 tanesini iğneyle çıkardı. Diğerleri ise yıllarca ta ki zamanla kendiliklerinden çıkana dek derimin altında kaldı. "Aferin sana," dedi. "Acıya dayanırsan çok şey öğrenirsin." Mantar ve fıstık satışından para artırınca hemen pencere önlerine gizli sadakasını bırakır, tatil günleri bile eski püskü giysilerle dolaşırdı. Büyük babam "Dilenciden betersin," derdi. "Ele güne kepaze ediyorsun beni." Büyük annem "Hiç oralı olmaz, sen karışma," diye karşılık verirdi. "Ben senin kızın değilim ki, gelin gibi süslenip püsleneyim." Sık sık atışmaya başlamışlardı. Büyük babam "Nedir benim günahım?" diye bağırırdı. "Herkesten daha beter ceza çekiyorum." Büyükannem üstüne üstüne giderdi. Şeytan işini bilir. Baş başa kaldığımızda bana, ihtiyarın şeytandan ödü kopuyor derdi. Korkusundan vaktinden önce yaşlandı. Ah zavallı. Ormanda geçirdiğim o yaz ben güçlenmiş ama arkadaşlarımdan iyice kopmuştum. Ludmilla'ya ilgi duymuyordum artık. Şimdi onu biraz bilgiç buluyordum. Bir gün büyük babam eve sırılsıklam döndü. Sonbahardı, yağmur yağıyordu. Kapının girişinde hindi gibi kabararak, ''Hadi bakalım haylaz!'' dedi. ''Yarın işbaşı yapıyorsun.'' Büyük annem öfkeyle sordu. ''Nerede?'' ''Kız kardeşim Matryona'da, oğlunun yanında.'' ''Bu iş hiç hoşuma gitmedi baba.'' ''Kes sesini budak, bakarsın ressam olur.'' Büyük annem sessizce boyun eğdi. O akşam Ludmilla'ya kente gideceğimi söyledim. Yakında beni de götürecekler dedi dalgın dalgın. Babam bacağımın kesilmesini istiyor. Kesilirse daha iyi olurmuşum. Yaz boyunca zayıflamıştı. Yüzüne mavimsi bir renk gelmiş, gözleri irilemişti. Korkuyor musun diye sordum. Sessizce ağlamaya başlayarak evet dedi. Onu avutmak için ne diyeceğimi bilemiyordum. Kent yaşantısından ben de korkuyordum. Birbirimize sokularak ağzımızı bıçak açmadan uzun süre oturduk. Mevsim yaz olsa büyük annemle konuşur, eskiden yaptığı gibi dilenmeye giderdik. Ludmilla'yı da yanımıza alırdık. Onu arabada götürebilirdim. Ama sonbahar gelmişti. Sokaklar ıslak bir rüzgarla savruluyordu. Gökyüzü uçsuz bucaksız bulutlarla kaplıydı. Yerin yüzü kırış kırış, kirli ve somurtkandı. 4. Bölüm. İşte yine kentte çift katlı, tabutu andıran beyaz bir evdeydim. Yeni olmasına yeniydi ama pek hantaldı. Sanki hiç ummadığı bir anda paraya konan ve tıka basa yemek yiyerek göbeği şişmiş bir fukaraya benziyordu. Yandan sokağa bakıyordu. Her katta 8 pencere vardı. Ön yüzü olması gereken katta ise 4 pencere vardı. Alt katın pencereleri avludaki dar bir koridora açılıyor, üst katın pencereleri ise parmaklığın ardındaki pis bir hendekle çamaşırcı bir kadının kulübesine bakıyordu. Görünürde sokak denilebilecek bir şey yoktu. Evin karşısındaki pis hendek iki küçük geçitle kesiliyordu. Solumda azılların bulunduğu bir hapishane vardı. Herkes çöpünü bu hendeğe attığı için dibi yosunlu bir çamurla kaplanmıştı. Sağında söğütlerle çevrili pis pis kokan ziyozdin havuzu bulunuyordu. Bizim ev hendeğin ortasına bakıyordu. Hendeğin bir ucu çöplerle ısırganlar, dulavra totu ve kuzu kulağıyla kaplıydı. Öbür ucunu ise peder Derimedon Pogrovski'nin bahçeye çevirmiş, içine yeşil çıtalardan çardağımsı bir kulübe oturtmuştu. Taş atınca tıngır mıngır sesler çıkardı. Mahalle iç karartıcı ve korkunç pisti. Sonbahar bu pis toprağı vıcık vıcık bir balçığa, insanın ayaklarına inatla yapışan kırmızı bir çam sakızına çevirmişti. Böylesine küçücük bir alanda, böylesine bir çamur deryasını daha önce hiç görmemiştim. Tertemiz kırlara, ormanlara alıştıktan sonra bu mezbelelik ruhumu karartıyordu. Daha ötelerde yıkık dökük kül rengi çitler uzanıyordu. Uzakta, kışın ayakkabıcı dükkanında çalışırken oturduğum kahverengi ev ilişti gözüme. O eve bu kadar yakın olmak canımı iyice sıktı. Neden yine bu sokakta yaşamak zorunda kalmıştım? Patronumu tanıyordum. Kardeşiyle birlikte annemi ziyarete gelmişlerdi. Kardeşi gülünç ve cırtlak bir sesle bağırıyordu. Andrei baba, Andrei baba. İkisi de hiç değişmemişti. Büyüğü kıvrık burunlu, uzun saçlıydı. İyi bir adama benziyordu. Küçük kardeşi Viktor ise at suratlı ve çilliydi. Büyük annemin kız kardeşi olan anneleri huysuz ve lanet bir kadındı. Büyük kardeş Francela gibi beyaz tenli, iri siyah gözlü bir kadınla evliydi. Geldiğim ilk günlerde bana iki kez boncuklu, ipek bir elbise armağan etmiştim annene, dedi. Anneme armağan verebileceğine, annemin de kabul edeceğine hiç aklım yatmıyordu. Bir gün yine bu ipek giysiyi anımsatınca kendimi tutamadım. İyi ki bir armağan vermişsin. Ne diye başıma kakıp duruyorsun? dehşetle fırladı. Ne? Sen kiminle konuşuyorsun? Suratı al al oldu. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Kocasını çağırdı. Kocası elinde pergeli, kulağında kalemiyle mutfağa geldi.
Herkese kibar davranmalı, saygısızca konuşmamalısın, dedi.
Sonra sıkkın bir tavırla karısına döndü.
Sen de böyle abuk sabuk şeyler için beni rahatsız etme.
Demek abuk sabuk şeyler ha? Senin akraban.
Hay Allah kahretsin, akrabaydı.
Kocası çekip gitti. Büyükannemin bu insanlarla akraba olmalarından ben de pek hoşnut değildim. Bildiğim kadarıyla akrabalar yabancılardan bile daha kötü davranıyorlardı birbirlerine. Ne de olsa birbirlerinin kusurlarını ve gülünç yanlarını yabancılardan daha iyi biliyor. Bu yüzden de daha kötü dedikodu edip daha çok hırlaşıyorlardı. Patronumu seviyordum. Başını sallayarak saçlarını arkaya atardı. Nedense bana sırf işi anımsatıyordu. Sık sık kahkahalarla gülerdi. Gri gözlerinin bakışında tatlı ve sevecen bir anlam okunurdu. Atmaca burnunun yanlarındaki çizgiler garip bir biçimde titreşirdi. Küçük ve sık dişlerini gösteren bir gülümsemeyle annesine ve karısına "Kesin didişmeyi, kas kafalılar!" derdi. İki kadın her gün birbirlerine girerlerdi. Bu kavgaların durup dururken patlak verişine şaşırıyordum. Sabah sabah ikisi de saç baş darmadağınık, üstlerine başlarına çeki düzen vermeden sanki ev yanıyormuş gibi oradan oraya koşuştururdu. Bütün gün ortalıkta dört dönerler, yalnızca sabah kahvaltısıyla öğle ve akşam yemeklerinde ara verirlerdi. Tıka basa yerler, kafayı bulana dek içerlerdi. Sofrada da yemek pişirme konusunu açarlar, çok geçmeden büyük bir kavgaya yol açacak olan iğneleyici sözler ederlerdi. Kaynana neyi pişirirse gelin hemen bir kusur bulurdu.
Benim annem böyle yapmaz. Yani daha kötü yapar. Kim demiş daha güzel yapar? Öyleyse git ananın yanında otur. Ben bu evin hanımıyım. Ben neyim peki?
Patronum araya girerdi.
Yeter artık, kesin şunu kas kafalılar. Çıldırdınız mı yahu?
Bu evdeki her şey garip ve gülünçtü. Mutfaktan yemek odasına evin dar, küçük ve tek helasından geçmek gerekiyordu. Yemekler ve semaver yemek odasına taşınırken heladan geçilirdi. Helanın bu konumu şakalara, çoğu zaman da son derece gülünç olaylara yol açardı. Helanın deposuna su taşımak benim işimdi. Ben evin girişiyle hela kapısı arasında mutfakta yatardım. Başım ocağın sıcaklığıyla pişerken ayaklarım kapıdan sızan soğuktan buz keserdi. Yatmadan tüm paspasları toplar, ayaklarımı örterdim. Salon boş ve son derece kasvetliydi. Burada yalnızca pencere aralarında iki ayna, iki oyun masası, bir düzine iskemle ve Niva dergisinin armağanı resimler vardı. Konuk odasıysa mobilyalarla, çeyiz olarak getirilmiş tabak çanak ve gümüş çay takımlarıyla doluydu. Birbirinden büyük üç lambayla aydınlanıyordu. Işık görmeyen penceresiz yatak odasında geniş bir yatakla tütün ve papatya kokusu silmiş sandıklar, giysi dolapları vardı. Bu üç oda sürekli bomboş dururken ev halkı ufacık yemek odasına sıkış tıkış doluşur, birbirleriyle itiş kakış otururlardı. Kahvaltıdan sonra saat 8 oldu mu, patronla kardeşi masayı çekerler, üstünü beyaz kağıtlarla, kalemlerle, cetvellerle ve mürekkep okalarıyla doldururlar, sonra karşılıklı oturarak çalışmaya koyulurlardı. Masa sallanırdı. Odayı boydan boya kapladığı için patronun karısı ve çocukların dadısı ne zaman çocukların odasından çıksalar masaya çarpmadan geçemezlerdi. Viktor bağırırdı o zaman.
Ayak altında dolaşmayın!
Patronun karısı kırgın bir tavırla kocasına döner.
Vasya, derdi. Söyle şuna bana bağırmasın.
Kocası uysal bir sesle,
iyi ama sen de masayı sarsma, derdi. Ama ben hamileyim, burası çok dar. O zaman gidip salonda çalışalım.
Aman Tanrım, salonda çalışıldığı nerede görülmüş? Yine böyle bir anda Matryona Ivanovna ocağın sıcaklığıyla kızarmış yüzünü helal kapısından uzatarak
''Ne günlere kaldık Vasya!'' diye bağırdı. ''Sen oracıkta çalışabiliyorsun. Oysa o koskoca 4 odaya sığamadı gitti. Kendini beğenmiş haspa ne olacak?
Victor pis pis güldü. Patron,
yeter artık
diye bağırdı. Ama kadın kaynanasına açtı ağzını, yumdu gözünü. Sonra bir sandalyeye çöktü, inlemeye başladı.
Gidiyorum, ölüyorum.
Beti benzi atan patron,
işime engel oluyorsun, Allah'ın cezası diye bağırdı. Tımarhaneye çevirdiniz evi. Sizi geçindirmek için imanım gevriyor burada, kas kafalılar.
Bu kavgalar önceleri beni korkuturdu. Bir seferinde patronun karısı ekmek bıçağını alıp kendini helaya atıp kapıyı sürgüledikten sonra ciyak ciyak bağırmaya başlayınca ödüm kopmuştu. Ortalık bir anda suspus oldu. Sonra kocası koştu, kapıya dayandı.
Sırtım açık
diye bana bağırdı.
Camı kır, sürgüyü çek.
Sırtına tırmandım, kapının üstündeki camı kırdım. Sürgüyü çekmek için eğildiğim zaman kadın bıçağın sapıyla başıma vurmaya başladı. Yine de sürgüyü çekmeyi becerdim. Patron karısını yaka paça dışarı çıkarıp elinden bıçağı aldı. Mutfakta acıyan kafamı ovuştururken durumumun hiç de korkunç olmadığını anladım. Bıçak kördü. Değil gırtlak, ekmeği bile zor kesiyordu. Aslında patronumun sırtına çıkmama gerek de yoktu. Camı bir iskemleyle çıkarak kırabilirdim. Ayrıca kolları uzun olduğu için sürgüyü bir yetişkinin uzanıp çekmesi daha kolaydı. Bundan sonra evdeki kavgalardan korkmadım. İki kardeş kilise korosundaydı. Çalışırken ara sıra hafiften bir şarkı tuttururlardı. Büyük olanı bariton sesiyle başlardı.
Sevdiğimin yüzünü denize düşürdüm.
Küçüğü tenor sesiyle sürdürürdü.
Ve yüzükle birlikte tüm mutluluk şansımı yitirdim.
Çocuk odasından kadın seslenirdi.
Çıldırdınız mı siz? Çocuk uyuyor.
Ya da
Vasya, evli barklı adamsın. Neden kızlarla ilgili şarkılar söylüyorsun? Neden? Hem neredeyse akşam çanı çalacak.
İyi ya, biz de ilahi okuruz o zaman.
Ama kadın dinsel şarkıların her önüne gelen yerde, hele hele böyle bir yerde söylenmemesinde diretir, anlamlı anlamlı küçük hela kapısını işaret ederdi. Patronum homurdanırdı.
Anlaşıldı. Buradan taşınmak şart oldu.
Bu da 3 yıldır masayı değiştirmek niyetinde olduğunu söylemesi gibi bir şeydi. Onların başkaları için ettikleri sözleri duydukça hep ayakkabı dükkanındaki konuşmalar gelirdi aklıma. Bu insanlar da kendilerini kentteki herkesten üstün görüyorlardı. Bütün görgü kurallarını bildiklerini ileri sürüyor ve bu kurallara göre de herkesi yerden yere vuruyor, herkese tepeden bakıyorlardı. Onlara başkalarını yargılama hakkı veren bu kurallardan nefret etmeye başladım. Bu kuralları çiğnemekten zevk duyuyordum. Başımı kaşıyacak zamanım yoktu. Bir hizmetçinin yapacağı tüm işleri yapıyordum. Çarşamba günleri mutfağı siliyor, semaveri ve bakırları parlatıyordum. Cumartesileri merdivenleri ve döşemeleri siliyordum. Odun kırıp üst kata taşıyor, bulaşıkları yıkıyor, sebzeleri ayıklıyor, hanımımla pazara gidip sepeti taşıyordum. Bakkala çakkala eczaneye giden de bendim. Bana en çok karışan büyükannemin kız kardeşiydi. Çalçene, cadoloz, şirret bir kadındı. Sabahın köründe 6'da kalkardı. Yüzüne şapşup su vurduktan sonra ikonun önünde diz çöker ve gelininden, oğullarından, sürdüğü yaşantıdan Tanrı'ya yakınır dururdu. 3 parmağının ucunu alnına koyardı. Gözyaşlarıyla boğuklaşmış bir halde dua ederdi.
Tanrım, senden hiçbir şey istediğim yok. Hiçbir şey istemiyorum. Biraz dinlenmeme izin ver. Huzur ver bana. Bunu nasip et Tanrım.
Onun bu mızıldanmaları beni uyandırırdı. Yorganın altından onu izler, ateşli dualarına kulak kabartırdım. O sırada sonbahar sabahı yağmurla ıslanan mutfak penceresinden içeri dalarken kadın soğuk alacakaranlık içinde gri bir hayaleti andıran bedeniyle sallanır dururdu. Örtüsü küçük başından kayar, omuzlarına doğru dökülen seyrek, açık renk saçları görünürdü. Hırsız kayan başörtüsünü sol eliyle sertçe çekiştirirken hırsla söylenirdi.
Hay çürüyesi!
Dua sırasında alnına, omuzlarına ve göğsüne pat pat vurur, homurdanırdı. Beni seviyorsan Tanrım gelinimi cezalandır. Bana yaptıklarını yanına bırakma. Oğlumun da gözünü aç. Onun ne mal olduğunu görsün. Viktor'u da görsün. Viktor'uma yardım et. Onu koru.
Ayrım sonu. Sayfa 61.